DH Plus kanalından herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün yine bir yapay zeka hakkında konuşacağız. Bu yüzden de Ezgi yine bizim konuğumuz. Ezgi'ye tekrardan teşekkürler. Neden bu videoda Ezgi var konusunu da hemen açıklayalım. Kendisi veri analisti ve bu konu üzerine de yüksek lisans
Evet.
yaptı. Bugünkü konumuz da yapay zeka demişken öyle genelleme yapmayalım. Bugünkü konumuz da OpenAI'ın, yine
Yine
DALL-E'deki
OpenAI'ın. Evet.
OpenAI'ın yeni bir chatbotu, ChatGPT isimli bir robot, yapay zeka diyebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçenki videoda, Dali videosunda biz Dali'ye Dolly dedik
Dolly. Israrla
uzunca.
Dolly demişiz. Kusura bakmayın. Dali.
Kuzu Dolly geldi aklımıza herhalde. Ondan diyelim. Halbuki Salvador Dali'den geliyor ismi.
Aynen öyle.
Neyse, konu dağılmasın. Bugünkü videomuzda OpenAI'ın bu yeni chat robotu illaki görmüşsünüzdür Twitter'da, diğer sosyal medyalarda, YouTube'da görmüşsünüzdür. Bu ChatGPT'nin ne olduğuna bir yakından bakacağız. Yine size birkaç örnek göstereceğiz. Ardından da aslında çok önemli 3 başlıkta konuyu inceleyeceğiz. Çünkü hem eğitim hem yazılım sektörünü etkiliyor hem de Google'da işleri biraz değiştirebilir.
Arama motorları biraz bakalım ne
Aynen,
olacak.
sıkıntıya girebilir. O yüzden hemen aslında şu basit soruyla başlayalım. OpenAI ChatGPT nedir?
Şu an ChatGPT açık ara dünyadaki en iyi chat robotu diyebiliriz. Çok kısaca aslında.
Bir
Niye?
yapay zeka.
Yapay zeka. Temelinde yapay zekayı barındırıyor ve bir diyalog şeklinde ilerletiyor konuşmayı. Chat robotu baktığınızda çok basit bir
Yani chat
şekilde.
robotunu hani biraz da sen çok detaylı bildiğin için öyle anlatıyorsun. Ben hani normal kendi seviyeme indireyim konuşmayı. Yani şu aslında chat robotu işte atıyorum çeşitli yemek siparişi verilen yerlerde mesela yazdığınızda size
Karşımıza
cevap
çıkıyor,
veren kişi
evet.
o işte yapay
Canlı
zeka.
yardım adı altında geçen ama hani insan olmadığını anladığınız konuşan şey aslında bir yapay
Aynen.
zeka.
Ya bunlara genel olarak chat robotu yani sizinle
Evet.
chat yapan Siri de aslında bir anlamda belki buna katabiliriz.
Diyebiliriz.
Chat robotu bu. OpenAI'de yine bunu yapıyor.
Evet.
Aslında bir sohbete girebildiğiniz bir yapay zeka var. Ama tabii ki bu işte atıyorum o yemek sipariş verdiğiniz yerler gibi ya da Siri gibi yani basit düzeyde değil. Ki onlar bile aslında basit düzeyde değil. Yine bir hani belli bir teknoloji var, belli bir yaşanmışlık var orada. Ama bu ultra bir şey yapıyor. O yüzden hani bunu konuşmak istedik. Dediğimiz gibi aslında soruları cevaplıyor. Burada çok geniş bir kapsam var.
Tabii.
Birazdan onun detaylarını da size göstereceğiz. Hani örnek de vereceğiz burada. Hani kod yazmadan ödev yapmaya kadar bir şeyler yapabiliyor.
Çok kapsamlı. Ya bunun diğerlerinden farkı yine kısa bir geçmişe döndüreceğim. Dali'de olduğu gibi. OpenAI yine Instructor GPT isminde farklı bir chat robotu daha vardı. Ama sadece alınan talimatlara yönelik işler yapabiliyordu ve herhangi bir sınırlaması yoktu. Söylediğiniz kötü şeyi de cevaplıyordu, iyi şeyi de cevaplıyordu ve çok sınırlıydı.
Anladım.
Bunun üzerine çıkartılmış bir şey şu anda ChatGPT. Neler yapabiliyor? En büyük yetkinliklerinden birisi hatalarını kabul edebiliyor. Yanlışlarını
Çoğu insanın yapamadığı.
aynen öyle. İşte yapay zekadan öğreneceğiz biz de bunları. Yanlış terimlere meydan okuyabiliyor. Kendini geliştirebiliyor. Aynı zamanda buna karşı çıkıyor, isyan ediyor. Ve kabul edebiliyor. Bir de reddedebiliyor.
Ya reddedebiliyor
İstenen
derken
şeyi reddediyor. Ben
anladım.
bunu söyleyemem
Söyleyemem.
sana diyor.
Yani bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Dediğimiz gibi aslında çok basit şu şekilde açıklayabiliriz tekrardan. Bir şey soruyorsunuz, o da size onun cevabını veriyor.
Aynen öyle.
Basit olarak bu şekilde. Peki bu nasıl çalışıyor? Yani sonuçta bu cevapları nereden biliyor, nasıl öğrendi? İşte dedim bazı şeylerin cevabını vermiyor dedim.
Evet.
Mesela bunların sınırı nedir? Hani neyi nasıl yapıyor onu bize bir
Tabii
söyle.
arkada metodolojisi şöyle işliyor. Pekiştirmeli öğrenme dediğimiz bir öğrenme stili var makine öğrenmesinde, derin öğrenmede. Bu ödül ve ceza sistemiyle işliyor. Çok basitçe şöyle açıklanabilir bu. Bebekken elimizi sıcak bir şeye değdirdiğimizde canımız yanar ve bir daha değdirmeyiz. Bir daha bu sıcak şeye elimizi değdirmememiz gerektiğini anlarız. Çünkü canımız yanar. Bu bir negatif geri bildirimdir. Aynı bu şekilde çalışıyor yapay zekada. Ödül, en çok ödülü hangi yoldan en az ceza ile toplayabilirim ona bakıyor. Arkadaki metodoloji yatan bu. Nasıl eğitildi sorusu da yapay zeka eğitmenleri tarafından eğitildi bu aslında. İnsan geri bildirimiyle eğitildi. Önce insan yapay zeka eğitmenleri yapay zekanın rolüne bürünüyor. Daha sonra soran kişinin rolüne bürünüyor. Böylelikle iki tarafı da görmüş ve iki taraftaki veriyi insan gözetmiş oluyor. Gözetimli olmuş oluyor günün sonunda. Veri böyle geliyor. O yüzden daha insana benzer cevaplar alabiliyoruz aslında biz ChatGPT'den diğer robotlara farklı. Arkadaki eğitim süreci kısaca böyle diyebilirim.
Yani aslında yine DALI'de olduğu gibi çeşitli sitelerden, çeşitli kaynaklardan bu verileri topluyor.
Maalesef öyle değil.
Ha, öyle değil mi?
Online bir şekilde toplamıyor bunu kesinlikle.
Hı.
DALI'deki mevzusunu tam olarak hatırlamıyorum ama kendi yine bir eğitim seti vardı. Burada ChatGPT güncel bir soru sorduğumuzda bize direkt şey cevabını veriyor. Ben bunun üzerinde eğitilmedim. Benim eğitildiğim veriler 2021'e kadar.
Hmm.
Ve ben online'dan veri çekemiyorum. Bunu kendisi
Hmm.
söyleyebiliyor yanıt olarak.
Ya o zaman bayağı elle işlenmiş bir emek var orada yani
Ya hem elle
baktığımızda.
hem internetten alınan verilerle ama veri setini maalesef açıklamadığı için OpenAI maksimum bu kadarını biliyoruz.
Peki mesela burada sürpriz bir soru. Hak ihlali, kişisel gizlilik, veriler
Koruyor.
koruyor mu?
Koruyor çünkü Kanye West'in sağlık durumuyla alakalı bir soru sormuştum ve ben kişilerin özel hayatlarıyla ilgili, özellikle
Tamam ama
sağlık
şu yani.
durumları ile ilgili bir şey söyleyemem
Ya bu
dedi.
koruyordan kastın sana söylemiyor. Ama
Söylemiyor.
o biliyor diyelim ki yani.
Belki
Sadece
de.
Kanye West'in sağlık
Evet.
durumu için demiyorum da çok da umurumda değil yani. Hani başka bir şey atıyorum. Mesela sonuçta bu veriyi işte internetten falan da alıyorsa mesela nerelerden alıyor? Sonuçta birçok siteden ne yazık ki bizim verilerimiz
Tabii.
sızdırıldı. Mesela işte Özgür Eroğlu'nun ev adresini verdiğinde bu
Ben
arkada onu biliyor mu aslında?
öyle bir veri setiyle eğitildiğini düşünmüyorum.
Hı.
Çünkü bu OpenAI'ın alabileceği bir risk zaten değil.
Hı.
Çünkü KVKK'ya da aykırı
Hı.
baktığımızda Türkiye için de mümkün olduğunu düşünmüyorum ben böyle
O
bir
zaman bu
şeyin.
yine sınırlara dahil bir
Tabii,
konudur.
tabii.
O tarafı hiç eğitimini almamıştır diyelim. O tarafı hiç
Aynen öyle,
öğrenmemiştir
aynen öyle.
diyebiliriz. Peki az önce biraz da farklarından bahsettin. Biraz da detaylı anlatabilir misin? Yani diğer chat robotlarından farkı ne?
Aradaki fark aslında şöyle. ChatGPT kod yazabiliyor,
Hı.
deneme yazabiliyor, şiir yazabiliyor, senaryo yazabiliyor. Ve yazılan koddaki, denemedeki, şiirdeki her neyse o yanlışları bulup sadece yanlışları bulmakla kalmayıp düzeltme yolunu da söyleyebiliyor.
Anladım.
Baktığımızda Stack Overflow gibi yazılımcıların çok sıklıkla kullandığı siteler, yapamadığınız bir soruyu oraya post atıyorsunuz ve insanlar size yardımcı oluyor, geri dönüş sağlıyorlar. Aynı işlevi yapıyor.
O zaman
Python'da
komüniteler
yazdığım ya
bitiyor.
Stack Overflow bitiyor mu sorusu burada olabilir mesela. Çünkü gerçekten o işi yapıyor. Python'da yazdığınız kodu SQL'e çok rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Birazdan denemelerini de yaparız bunun zaten. Bug fix yapıyor ya. Yani bir robot, chat robotu bug fix yapıyor. Ben böyle bir şey
Bu evet
görmedim daha
enteresan.
önce.
Bu enteresan. Aslında çok da daha fazla böyle genel geçer anlatmayalım. Böyle havada kalmasın izleyicilerimiz için de.
Deneyelim.
Bir deneyelim. Örneklerini gösterelim. Şimdi hemen o tarafa geçelim. Şu anda OpenAI'nin sitesine girdik. Bu kısmında aslında gösterelim dedik. This is a free research preview diyor.
Bu evet şu an ChatGPT'nin yayınlanmış, halka açılmış olmasının sebebi kendisine robot geliştirmek istiyor. OpenAI yazılımcıları bunu geliştirmek istiyorlar ve bir data, bir feedback, geri dönüş toplamak istiyorlar. Nerede yanlışlar var,
Yani.
nerelerde güvenlik açıkları var? Aslında toplamak istedikleri bilgiler bunlar. Bu ön tarafta da bizi bilgilendiriyor. Diyor ki ben buradan bir geri dönüş toplayacağım. Yazdığın her şeyi kullanma hakkına sahibim gibi bir bildirimleri var ön tarafta. Az önce sorduğun soruya da cevap olarak burada zaten OpenAI uyarıyor. Herhangi bir kişisel
Ha evet.
bilginizi vesaire paylaşmayın diye. Çünkü bunu
Günah bizden gider
görecekler.
gibi.
Aynen öyle.
Bu arada bunu siz de deneyebilirsiniz, değil mi? Şu
Tabii şu
anda
an
ücretsiz.
herkese açık ve
Sadece
ücretsiz.
OpenAI'de bir hesap açmanız gerekiyor.
Evet ama DALI'de olduğu gibi yine bu muhtemelen ücretlendirilecek
Şu
bir
an tanıtım
noktadan
amaçlı
sonra.
ücretsiz olabilir.
Feedback toplamak için şu an
Anladım, evet.
ücretsiz.
O zaman ilk örneğimizle başlayalım. Deneme olarak da bir hikaye yazdırabiliriz. Ya da şöyle bir şey yaptıralım. Genelde ben de Twitter'da çok gördüm. Menemen tarifi isteyen çok olmuş.
Evet.
Menemen soğanlı mı yenir, soğansız mı yenir sorusunun cevabını da belki
Ediniriz
ChatGPT'den
buradan.
alabiliriz. Ama bunu şöyle bir işleri biraz da bir zorlaştıralım. Mesela Edgar Allan Poe tarzında sevdiğimiz bir yazar, şair kendisi. Edgar Allan Poe tarzında bize bir menemen tarifi versin mesela.
Versin hadi.
Buyurun. Evet, ne yazık ki bazı sorunlarla karşılaştık. Nazar değdik resmen. Bir şanssızlığımız oldu. Şu anda OpenAI'nin bu ChatGPT kısmında çalışma var diyebilir miyiz kısaca?
Evet. Bir de arka tarafta şu an herkes deli gibi denediği için
Hı.
çok yeterli de değil her kullanıcıyı alması. O yüzden belli başlı problemler yaşanabiliyor.
Evet yani az önce biz işte menemen tarifini Edgar Allan Poe tarzına ver dedik. Bunu daha önce denediğimiz için zaten biz yapmıştık. Hani sonra burada patlamayalım diye. Ama ne yazık ki şu anda bir çalışmadayım tarzı bir açıklama yaptı. Şimdi onun detaylıca söylemeye gerek yok. Ama biz daha önce denediğimizin ekran görüntüsü var. Onu da şu anda ekrana zaten koyduk. Oradan siz de detayları okuyabilirsiniz diyelim. Baktığınızda size zaten gayet net bir şekilde bir menemen tarifi veriyor. Ve Edgar Allan Poe tarzında hissedebiliyoruz sanırım değil mi?
Ve soğanlı yapıyor menemeni.
Neyse sonuç olarak bunu yapabiliyor. Sadece biz şu anda aktif olarak bunu denerken ne yazık ki bir çalışma sebebiyle size tam daha detaylı gösteremedik. Ama detaylı gösterebildiğimiz kısma geçelim. Yani kod yazdırma kısmına. Evet, buradaki kod kısmını bize bir anlatabilirsen sevinirim.
Burada aslında bir SQL kodu var. Bu parça bir SQL kodu ve bir tablo oluşturuyor. Tablodaki kolonların isimleri de burada gördüğümüz tek tek geçtiğim üstünden isimler. Ben bu SQL kodunu Python'a çevirmesini istedim. Aşağı indiğimizde de bize verdiği cevap zaten görebiliyoruz. Python'ın içinde SQL yazdırarak bize bunun cevabını veriyor açıklamalarıyla birlikte. Ama ben bunu Python'ın içinde SQL yazarak yapmak istemiyorum. Ben bunu Pandas kütüphanesini kullanarak yapmak istiyorum. Bunu belirtiyorum aynı kodla. Bu sefer bana tek tek yine adım adım her şeyi açıklayarak, örneklendirerek aynı kodu Pandas'ta yazılmış halini veriyor.
Önce yukarıda da bir ufak bir tutorial bölümü de geçiyor orada, evet. Hani nasıl yapıldığına dair. Altına da hemen kodlarla. Ya pek yani güzel yapıyor mu peki? Sen bildiğin için sana soruyorum.
Evet, şu an yapılabilecek en optimal yolla bunu zaten yapıyor.
Anladım. Yani kısaca bir kod yazdırabiliyoruz kendisine. Yani kod dönüştürebiliyoruz
İstediğimiz
diyelim yani.
İstediğimiz her dilde, evet. Aynen
ama
öyle.
dediğimiz gibi şu anda bir sorun olduğu için ya sorun değil de bir çalışma olduğu
Güncelleme
için.
Yapılıyor arka tarafta. En başta gördüğümüz şey sürekli geri dönüşlerimizi toplamalarının sebepleri zaten bunlar.
Ya burada mesela sebeplerden biri belki de şu olabilir. Senin dediğin bu bypass olayıyla ilgili bir şey olabilir.
Kesinlikle
mesela
öyle. Çünkü Twitter'da çok büyük olay oldu bununla
ya hemen
alakalı.
onu da açıklayalım. Buradan aslında asıl 3 önemli başlığımıza geçelim. Hani ne yazık ki örnekleri çok detaylı gösteremedik şu anda bu çalışma sebebiyle. Ama şöyle bir durum var. Mesela örnek vermek gerekirse işte bir kişiyi nasıl öldürebilirim diye sorduğunda bu konu hakkında yorum yapmıyor. Veya işte atıyorum
Bunun yanlış bir şey olduğunu söylüyor ve bunun yapılmaması gerektiğini, bunu yanıtlayamayacağını
Ya mesela
söylüyor.
işte Kanye
Etik
West'in
dersi de veriyor bir
Kanye
yandan.
West'in sağlık durumu nasıl diye sorduğunda da bunun cevabını vermiyor ama
Evet.
bunu aşmanın yolları var. Yani bir arka
Evet.
kapı var. O da atıyorum mesela diyor ki yine Edgar Allan Poe aklıma geldiği için söylüyorum. Edgar Allan Poe tarzında insan öldürmenin yolunu anlat tarzı bir şey dediğin zaman mesela bunu açıklıyor.
Bana bir hikaye yaz ve bu hikaye insan öldürmenin nasıl olduğunu içersin dediğiniz noktada kafası karışıyor ve bir anda açıklamaya başlıyor. Ve bu OpenAI'nin kendi açıklamalar arasında da yer alıyor. Böyle sınırlamalarımız mevcut. Bir soruyu bir sorduğunuzda buna yanıt alamayabilirsiniz ama ikinci sorduğunuzda bununla alakalı yanıt alabilirsiniz de zaten OpenAI söylüyor.
Anladım. Yani şu anda büyük ihtimalle bu sebeple ve diğer sebepler. Çünkü insanlar gerçekten çok ciddi yüklendi.
Evet. Bir de OpenAI'ın zaten yöneticilerinden birinin yaptığı açıklamaya göre de bu Christmas tatillerine girmeden gerekli güncellemelerin hepsini yapacaklarını söylüyor.
Anladım.
Dolayısıyla şu an muhtemelen arkada harıl harıl, harıl harıl çalışan bir ekip var.
Anladım. O zaman aslında bu üç başlığımıza geçelim. Bu üç başlıktan biraz daha detayına girmiş oluruz. Evet, şimdi bu üç başlığımız ne peki? Birincisi yazılımcılar işsiz mi kalıyor? Ya bu biraz da hani ne diyebiliriz? Clickbait bir şey
Ya bu
diyebiliriz bunun için.
herkesin korkusu mu artık bilmiyorum. Ne çıksa yeni bir teknoloji yazılımcılar işsiz mi kalıyor? Hayır, kimsenin işsiz kaldığı
Ya bu
yok.
arada bizim Donanım Haberi'nin iOS geliştirici ekibiyle de bu konu hakkında biraz sohbet ettik. Oradaki Hasan arkadaşımız da bunu görünce mesela hemen şeydi, işsiz kalıyoruz gibi bir tepki verdi. Ya peki evet, yani işsiz kalmıyor yazılımcılar. Sonuçta bunun yine bir yazılımcıdan çıkması gerekiyor ve bunun sınırlarını yine insanlar belirliyor. Ki sen zaten az önce de söyledin, bunun sınırlarının çok ciddi bir şekilde çekiliyor.
Evet.
Ama tabii burada yine insan elinde kaldığı için o sınırlarda şey yapılabilir. İnsanlık çünkü kötülükten
Ya
ibaret
bu
olduğu için. Ama hani hemen geri konuya dönüyorum. Yazılımcılar işsiz mi kalıyor?
yazılımcılar kesinlikle işsiz kalmıyor. Sadece arka tarafta bizi destekleyecek daha çok şeye ulaşmış oluyoruz. Çünkü günün sonunda Stack Overflow gibi bir kaynak da var. Evet, insan geri bildirimiyle o da bir şeyler sağlıyor bize. Kesinlikle bir yapay zeka çalışmıyor. Ama hayır, yazılımcıların hala işi var. Yine yazılımcıların hala işi olmaya devam edecek. Bu tür teknolojiler zaten dediğin gibi yazılımcıların elinden çıkıyor. Hiçbir zaman böyle olmayacak. Sadece bir şeyler daha da kolaylaştı diyebiliriz. Günün sonunda sadece bu değil, AutoML dediğimiz otomatikleştirilmiş makine öğrenmesi gibi bir konsept de var yıllardır. Ve makine öğrenmesi mühendisleri işsiz değil. Her zaman yazılımcılara, mühendislere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu böyle bir korku çok yersiz. Sadece bize yardımcı olabilecek çok daha iyi kaynaklar çıkıyor diyebiliriz.
Biraz da olumlu tarafa bakalım diyorsun yani.
Kötü bir yanı kesinlikle yok bunun.
Yani bu arada yazılımcılar işsiz mi kalacak sorusu da şuradan çıktı. İşte az önce de gösterdik, hani kod yazıyor.
Evet.
Şu anda hani bir çalışma olmasa veya tam olarak bitse bu durum, ya da atıyorum bir yıl sonra daha da geliştirildiği zaman, ki şu an hani daha başlangıç aşamasında diyebiliriz. Daha yeni erişime açıldı bu. Ya bir yıl sonra iş şu noktaya gelir mi acaba sorusu da var. Hani bana şöyle bir oyun yaz. Mesela senin Dali videosunda da söylediğin. Bana şöyle bir oyun yaz dediğinde bunun kodunu mesela yazabilecek mi?
Ya muhtemelen yazar.
Yazacak. Ya da işte atıyorum senin işinle ilgili, sen her gün bir şeyler yazıyorsun, kodlar yazıyorsun. Orada mesela bir hata var ve bulamıyorsun. Ya attın buraya ve dedin ki buradaki hatayı bul.
Ve buluyor.
Ve buluyor. Şimdi bu da ne oluyor? Aslında biraz oradaki insan yükünü biraz ortadan kaldırıyor gibi
şöyle
bir şey oluyor.
Şöyle ya, işlerde buna göre evrilecek dolayısıyla. Ben tabii, şu evet. an bir koddaki hatayı bulamıyorum diye yazılımcı kimliğim elimden gidiyor değil günün sonunda. Benim yaptığım tek iş bug fix de değil. Bu bana yardımcı olacak bir tool sadece. O yüzden evet, çok geniş bir kapsamda çalışıyor. Ama hayır, bu sadece yardımcı olmak için bir araç.
Şimdi buradan da aslında bir sonraki o büyük başlığımıza geçelim. Hani yazılım bitmiyor, evet.
yazılım devam.
Hani şey düşün, yani daha geçen yıl, ne geçen yıl, daha iki gün önceye kadar hani herkese yazılıma yönelin, yazılım geleceğin mesleği, hatta şu anın da mesleği diyorduk. Bir yandan yazılım mı bitiyor? Bir günde cahil kaldık gibi bir şey oldu. Ya bir sonraki konu da aslında şu. Yine bu aslında daha ciddi bir konu. Şimdi yazılımcılar evet işsiz kalmıyor. Google'ın devri bitiyor mu? Burada arama motoru olan Google'dan bahsediyorum. Çünkü Google artık bu Alphabet diye yanlış hatırlamıyorsam, evet, şirketin altında birçok farklı iş yapıyor. Arama motoru olan Google'ın devri bitiyor mu? Neden? Artık mesela bir sorunun cevabını aradı, neydi? Google'a yazıyorduk. Ki yazılımcılar bile aslında birçok konuda bunu yazıyordu. İşte şöyle bir sorun var, bu cevabı var mı diye. İnsanların internette konuştuğu yerlerden bir şeyler alıp onu değiştirebiliyordu. Hani oradan cevabını alabiliyordu. Ama artık hiç kimseyle muhatap olmadan sorunu bu bota yazabiliyorsun. Ve o sana direkt sorunu söylüyor. Sadece bir sorun olarak da değil. Atıyorum bir matematik problemini de çözebilir yani. Buna da gelebilir iş. Bu da şunu ortaya getiriyor. Google sonuçta bizim hepimizin kullandığı, en fazla kullanılan arama motoru. Bu da bir nebze arama motoru gibi. Bu gelişmeden sonra Google'da işler nasıl değişecek acaba? Yani Google'ın devri gerçekten bitiyor mu?
Google'ın devrinin biteceğini ben düşünmüyorum. Hı-hı. Ama yaklaşık 20 yıldır Google'ı challenge edecek, zorlayacak bir şey karşısına çıkmamıştı.
Evet.
Ve bence bu onu zorlayacak şeylerden birisi. Çünkü yeni bir teknoloji var şu an ortada, adapte olması gereken. Bence Google buna adapte olacak ve devam edecek. Ama tabii ki Google'ın devri bitmiyor. Ama yarışır mı? Yarışır.
Yani o zaman şu, Google buna sessiz kalabilecek bir durumda değil şu an. Buna değil. İllaki bir karşı çözüm, bir şey geliştirmek zorunda
öyle,
gibi.
Öyle yani, ChatGPT ya da OpenAI'ın bunu çıkarmasındaki amaç zaten arama motoru yapalım biz değil. O yüzden böyle bir yarışa girileceğini zaten düşünmüyorum.
Hı-hı.
Ama Google'ın bu teknoloji karşısında sessiz kalması ve kendini güncellememesi onların zararına olacak bir şey. Dolayısıyla kar etmek için buna adapte olacaklarını düşünüyorum ben.
O zaman bir sonraki konumuz, son başlığımız. Bu durum eğitim sektörü nasıl etkileyecek?
Ya eğitim sektörünü etkileyecek biliyor musun? Ve bunun bir kontrol mekanizması da yok. Çünkü
yani, çok basit şöyle aslında eğitim sektörü nasıl etkileyecek diye yani kafanızda bir soru işareti oluştuysa şu sorunda. Az önce mesela bir hikaye yazdırdık.
Evet.
Bu hikayeyi de mesela çok basit, mesela ortaokul öğrencisi bir işte kompozisyon ödevi verilmiştir.
Deneme, eseyler, İngilizce
hazırlıkta
hepimizin cebelleştiği.
Özellikle İngilizce dersinde evet. Mesela birçok gencimiz Translate kullanarak. Yani bu arada Translate de muazzam bir seviyeye geldi. Ama hala o çok kolay kontrol edilebiliyor. Metni al at, aynısı mı değil mi onu anlayabiliyorsun. Ama burada anlayabileceği bir şey de yok şu anda.
Evet.
Atıyorum İngilizce şu konuyla ilgili bir deneme yaz dediğinde hoca. Çocuk oradan gayet OpenAI'dan bunu kullanıp.
Bunu şu an yapanlar varmış. Hı-hı. Reddit'te gördüğüm kadarıyla ve bunun bir anlaşılmasının yolu yok. Bunu bir AI mı yazdı yoksa bir insan mı yazdığı ayırt edemiyorlar şu anda. O yüzden bir kontrol mekanizması yok. Tabii ki eğitim sistemini köklü bir şekilde etkilemiyor bu ama bu tür konulardaki ciddi konular bunlar. Plagiarizm dediğimiz çok büyük bir şey var ve kalkıp yapay zekaya bunu yazdırıyor olmak çok büyük bir şey. Ve kontrol mekanizması yok şu anda.
Ben mesela küçükken hatırlıyorum ortaokulda işte ödev verilirdi. Şununla ilgili bir hikaye yaz, ne bileyim. İşte İngilizce dersinde de aynı
kompozisyon
şekilde.
Kompozisyon dersleri
kompozisyon
çok.
Kompozisyon yaz. Otur yaz babam yaz. Evet. 2 ay 3 ay yani.
Bir de kelime limiti olurdu her
tabii
seferinde ve
500
kelime dönüp dönüp aynı şeyleri söyleye söyleye.
Mesela bunu onu da söyleyebiliyorsun.
Evet,
Diyorsun
sınır
ki
verebiliyorsun.
5000 kelimelik bana şu konuyla ilgili bir şey yaz. Ya bu arada hani detaylı incelediğinde illaki düzeltilmesi gereken
Tabii ki
yerler vardır.
var.
Ama hani 5000 kelimelik bir şey düzeltmek mi yoksa yazmak mı dersen düzeltmek daha kolay.
Çok daha kolay.
Yani dediğin gibi eğitim sektörünü böyle kökten değiştiriyor. Allah'ım hani artık eğitim bambaşka bir seviyede diyecek bir durum yok tabii ki. Ama hani bazı öğrenciler için hatta çoğu öğrenci için bir kolaylık sağlayacak bu. Ya bu arada
Şekilde.
geleceğe de yani adım
Ufak
adım
bir bakış.
gidiyoruz yani gerçekten. Hani Dali'de demiştik acaba ne oluyor ne bitiyor demiştik ama bu bence çok başka bir
Daha
seviyeye
yıl bile
getirdi.
geçmedi. Aylar
Evet.
sonra geldiğimiz nokta bu yani.
Çok enteresan. O zaman son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? OpenAI bu chat GPT ile ilgili şu da önemli dediğim bir şey var mı?
Var. Şöyle sınırlamaları çok fazla bunun. Evet, çok güzel bir ürün çıkarmışlar, ortaya koymuşlar ama bu kadar hani korkmak ya da aman işsiz mi kaldık lara gelmeye gerek yok. Çünkü çok fazla sınırlaması var. Soru yazıyorsunuz ve sürekli aynı şeyi döndürüyor. Ben OpenAI tarafından yapılmış bir dil modeliyim. Bu çok fazla optimizasyon yüzünden olan bir sorun mesela. Ve model çok temkinli eğitildiği için doğru cevaplayabileceği şeyleri belki cevaplamamayı tercih ediyor o anda. Bunun gibi çok fazla sınırlaması var konuştuğumuz şeyler. Üstünde eğitildiği veri seti vesaire çok sınırlı. O yüzden bu kadar korkmanın çok anlamsız ve yersiz olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu gelen feedbacklerle çok daha iyi bir yere evrilecektir bu.
Ama bu arada kötüye kullanıma da açık bence. Bu çok
Kötüye
emin
kullanıma
kullanım
çok
şu an.
açık, çok açık hem de.
Ya ChatGPT bu şekilde bunun nereye gideceğini gerçekten göreceğiz. Yani daha önce hani Dali'yi konuşurken böyle bir şey benim aklımda yoktu. Bilmiyorum senin
Hiç
aklına var
yoktu,
mıydı?
hayır.
Hani 2 gün sonra hani şey bile olabilir. Sen bana bir şey yaz 3D printer'dan basayım göndereyim ve gelebilir bu iş. Göreceğiz yani bakalım neler olacak. Ama geleceğe yazılımla yapay zeka ile adım adım ilerliyoruz.
Tabii.
Bu çok net ortada. Peki siz bu ChatGPT hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama öncesinde Ezgi'ye çok teşekkürler.
Ben
Sorumuza
teşekkür
geçmeden
ederim.
önce. Sağ ol buraya kadar geldin. Sorularımızı cevapladın. Ezgi'ye de bu arada bir sorunuz olursa LinkedIn ve Twitter hesabında aşağıda bırakmış olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kendisini tekrar hatırladım. Veri analisti.
Evet, veren işte.
Evet o zaman tekrardan soruma geliyorum. Siz bu ChatGPT hakkında ne düşünüyorsunuz? Nerelerde kullanılabilir? Google bitiyor mu? Yazılımcılar işsiz mi kalıyor? Eğitim sektörü ne kadar etkilenecek? Veya başka aklınıza gelen korkutucu soru varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.